Ayrım 40, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 485, 6. bölüm, 127. kısım, Claremont Alışveriş Merkezi, Virginia. Alışveriş merkezi kameraların bulunmadığı bir film setini andırıyordu. Stone 6 tane şerif arabası, 2 ambulans saydı, birkaç helikopter de havada dolanıyordu. Helikopter pervanelerinin gürültüleri de onun baş ağrısını hafifletmeye yetmemişti. Sağlık görevlilerinden biri kafasını bantlamış ve onu hastaneye götürmek için ısrar etmişti. Ama Stone kabul etmemişti. Sağlık görevlisi, inat etmeyin, kafatasınızda bir sorun meydana gelmiş olabilir efendim, röntgen çektirmelisiniz dedi. Sonra çektiririm, şimdi yapacak işim var dedi Stone üstüne basa basa. Sağlık görevlisi kızıp, kafan hakikaten de odun gibiymiş dedi. Stone Park yerindeki boş yere doğru ayaklarını sürüye sürüye yürüdü. Neye uğradığını şaşıran sağlık görevlisi arkasından ağzı bir karış açık baka kaldı. Şimdi havada üçüncü bir helikopter vardı. Bell helikopter inişe geçiyordu. Stone kafasını kaldırıp helikoptere baktı. Helikopter siyah asfalta desteklerini koymadan önce havada bir tur attı. Pervane motorları durunca uzun boylu kambur bir adam helikopterden indi. Adamın arkasından Gus Norton geliyordu. İleriye doğru koştular, kafalarını pervanenin altından geçerken eğdiler. Stone elini Washington Yönetim Bürosu'ndan ajan Bob Fiske uzattı. İki adam birbirini çok uzun bir zamandan beri tanıyordu. ''Buraya bu kadar çabuk geldiğiniz için çok teşekkür ederim efendim.'' Fisk yakışıklı, sert yüz atlı Harvard mezunu biriydi. Ayrıca sağı solu belli olmayan ve dikkatli davranılması gereken bir pislikti. ''Tanrı aşkına, burada ne oldu böyle? Burası savaş alanına dönmüş.'' Fisk, Stone'un bandajlı kafasına, ambulanslara ve sağlık görevlilerine, çarpışmış iki otomobil ile üstleri örtülü taksi şoförünün ve Lou Raines'in cesetlerine baktı. Alışveriş merkezine alışveriş yapmaya gelenlerin ve mağazalarda çalışanların oluşturduğu kalabalık, yerel polis ve alışveriş merkezinin özel güvenliği tarafından olay yerinden uzak tutuluyordu. Stone Fisk'i çarpışma yerine doğru götürdü. Size göstereyim efendim. Lou Raines'in kafasından örtüyü çekti, kafası bir tarafa kaymıştı, ağzı açıktı. Fisk cesedi inceledi. Duygulanmıştı, sesi boğuk boğuk çıkıyordu. ''Lou'yla aynı tarihlerde katılmıştık FBI'ye'' dedi. ''Hatta aynı zamanlarda mezun olmuştuk. O benim gerçek dostumdu. Sapına kadar da iyi bir adamdı. Bu vahşetin sorumlusunun kim olduğunu ve bu vahşeti neden yaptığını biliyor muyuz?'' Stone örtüyü tekrar örttü. ''Ajanlarımızdan biri olduğundan şüphe etmekteyiz.'' Fisk neye uğradığını şaşırmıştı. ''Bu da nereden çıktı?'' ''Adı Catherine Moran.'' ''Ben Moran'ı tanırım. Sen onun Raines'e ateş ettiğini gözlerinde gördün mü?'' ''Hayır efendim. O sırada aldığım darbeden dolayı bilincimi kaybetmiştim. Ama olay yerinden kaçtığını biliyorum ve şu anda da kaçıyor. Zannederim benim silahımı da çaldı ve belki de onu Raines'i öldürmekte kullandı.'' Onun alışveriş merkezinden kaçışıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini edindiğimizde ayrıca konuşuruz. Hemen hemen her yerde kameralarının olduğunu söylüyorlar.'' ''Peki Raines'i neden öldürsün ki?'' ''Bunu henüz bilmiyoruz efendim.'' yanıtını verdi Stone. ''Peki buradaki cinayetle ilgili kamera görüntüleri var mı?'' diye sordu Fisk. ''Herhalde kameralar buraya kadar ulaşmıyorlardır. Kameralar sadece alışveriş merkezinin çevresini görüntüleyecek şekilde kurulmuşlar. Giriş çıkışları ve de birkaç park yerini.'' Fisk içini çekti ve alışveriş merkezinin ne kadar geniş bir alanı kapsadığını düşündü. ''Peki yatanıklar var mı?'' Park yeri olayın olduğu sırada bomboş sayılırdı ve ortaya çıkıp da olayı gördüm diyen olmadı. Stone bandajlı kafasına eliyle dokundu. ''Ateş edilirken bilincim yerinde değildi. Bu yüzden de emin olabilmemiz için Lou'nun kafatasındaki mermilerin balistik incelemesini bekleyeceğiz.'' Fisk bu söylenenlere pek itibar etmemiş gibiydi. ''Ben böyle bir şeye inanamam. Ajanlarımızdan biri. Pek mantıklı gelmiyor bana.'' ''Moran'dan başkası değildi efendim. Yoksa neden kaçsın ki? Onu kovaladım, ateş ettim ama emirlerimi ciddiye almadı ve kaçtı. Her şeyi tek tek anlatsan iyi olacak. Alışveriş merkezine vardığında tam olarak ne gördün?'' Moore'nin mavi Land Cruiser'ın ön koltuğuna oturup hızla uzaklaştığını gördüm. Bulunduğum yer çok uzak olduğu için birinden yardım mı aldı, yoksa sürücüyü rehin mi aldı göremedim. Yolları helikopterlerle tarıyoruz ama şu ana kadar ne onu ne de Land Cruiser'ı bulabildik. Fisk şaşırmış görünüyordu. Neye inanacağımı şaşırmış durumdayım. Lou'nun soğukkanlı cinayetine mi, yoksa Moore'nin elimizdeki en önemli şüpheli olmasına mı? Bu kadının bir psikiyatrik geçmişi var mı?
Geçmişte terapi gördüğünü biliyorum, dedi Stone.
O çok önemli değil. Memleketin yarısı terapi görüyor. Nişanlısı ve nişanlısının çocuğunun Gamal tarafından öldürüldüğünü biliyorum. Moore'un son zamanlarda psikolojik olarak garip davranışlar, tutarsızlıklar gösterdi mi? Herhangi bir şekilde dengesizlik yaptı mı?
Belki siz de Gamal'ın iddiasını duymuşsunuzdur. Gamal, Bryce cinayetlerini işlemediğini söylemişti.
Fisk başını salladı. Bunu Lou'dan duymuştum peki, ama bunun bütün bu olaylarla ilgisi ne?
Siz bana Moore'un psikiyatrik geçmişi var mı diye sordunuz ya. Bu sabah Moore'un Lou'ya Gamal'ın idamdan kurtulmuş olabileceğine inandığını ve bütün bu kopya cinayetleri onun işlediğini düşündüğünü söyledi.
Ne, sen benimle dalga geçiyorsun galiba.
Bu kadın deli efendim, ama siz olayların dışındaydınız. O yüzden kaçırdığınız tarafları size anlatmama izin verin.
Stone ayrıntıları anlattı ve Kate Moore'un Baltimore'daki tutuklanmasıyla başlayıp alışveriş merkezindeki cinayete kadar her şeyi anlattı. Bilmem Lou size söyledim ama benim teorim nişanlısı ile nişanlısının kızını Moore'un öldürdü. Biz kendisine Fleiss'ların çifte cinayetini işlediği şüphesiyle tutukladık ve bence tutuklanması onu böyle çıldırttı.
Fisk dehşete düşmüş bir halde kafasını iki yana salladı. Lou hiçbir şeyden söz etmedi.
Bir de bir gerçek var. Moore'un ile Lou yakın arkadaşlar ve Lou bizim ekipten birinin cinayet işleyebileceği gerçeğini kabullenmede zorlandı. Ama ben Moore'un işlenen suçla ilişkilendiren bir kanıt ve bir tanık buldum.
Devam et.
Stone her şeyi abartı abartı anlattı. O anlattıkça Fisk şaşkınlıktan dona kaldı.
Bütün bunları ilk kez duyuyorum. Peki bütün bunlar neden benim kulağıma gelmedi?
Bence Lou inanamıyordu. Stone Rains'in cesedine baktı. Maalesef eğer inansaydı şimdi hala yaşıyor olacaktı. Eğer benim görüşümü sorarsanız Moore'un şimdi bütün foyalarının ortaya döküldüğünü ve bizim de onun peşinde olduğumuzu biliyor. Bu sahnede bunu kanıtlıyor.
Fisk ölü sürücüyü parmağıyla göster. Peki bütün bunlarda bu ne rol oynadı?
Sağlık görevlileri onun kalp krizi geçirip aracın hakimiyetini kaybetmiş olabileceğini düşünüyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla Moore'un çarpışmayı kaçması için bir fırsat bildi.
Fisk dudaklarını büzdü ve avucuna yumruğuyla vurdu.
En geç bugün öğleden sonra bütün bu olaylarla ilgili bir raporu masamda görmek istiyorum. Bu işi kişisel olarak ben üstleniyorum, anladın mı?
Anlıyorum efendim.
Fisk helikoptere doğru döndü. Seni bu soruşturmayla görevlendiriyorum Stone. Moore'un tutuklanmasını istiyorum. Ne gerekirse yap.
Evet efendim.
Fisk helikoptere doğru yürürken Stone bandajlı kafasını eliyle tutup Norton'a, Moore'un yardıma ihtiyacı olacak. Bu durumda kime koşabilir, dedi.
Sen onu benden iyi tanıyorsun.
Stone parmaklarını kütürdetti. Onun erkek kardeşi vardı. Evini dikizle. 20 saat izle. Haydi hemen. Kardeşiyle temasa geçmeye çalışabilir. Cooper nerede? Elimizdeki bütün ajanlara ihtiyacımız olacak.
Lou onu kızağa çekmişti, unuttun mu?
Nerede oturuyor, diye sordu Stone.
Gretchen Woods'un oralarda bir yerde.
Stone adresin neresi olduğunu öğrendiğinde kaşlarını çattı.
Burası arabayla 10 dakikalık bir mesafe.
Ne yapalım?
Onun Moore'unla arası iyi gibiydi, değil mi? Cooper'ın arabası ne marka?
Eski bir BMW.
Bundan emin misin?
Eminim, neden?
Stone düşünceli düşünceli çenesini ovuşturdu ve dişlerini gıcırdattı.
Çünkü aklıma başka bir şey geldi, o yüzden onun açık adresini bul.
Herhangi bir gerekçe belirtecek miyim?
Saçmalama, onu ziyarete gideceğiz.
128. Kısım. Richmond, Virginia.
Lucius Clay, Richmond'ın kuzeyindeki evinin bahçesinin ön tarafındaki gülleri budamakla meşguldü. Üzerinde dirsekleri deri yamalı bir yün hırka vardı. Ayağına eski çizmeler giymişti ve gülleri budarken yan taraftaki kulübelerinde Alman çoban köpeklerinin avladığını duydu. Mavi bir Camaro garaj yolunun önünde durdu ve bir adam arabadan indi. Clay eve doğru yaklaşan bu adamdan şüphelendi. Köpekler delirmiş gibi havlıyorlardı. Mülkünün dört bir tarafında güvenlik kameraları vardı. Eski ya da yeni mahkumlardan biri gelir de hesap sormaya kalkar diye evin her tarafına silahlar gizlemişti. Ziyaretçi uzun saçını arkadan at kuyruğu bağlamıştı. Yüzü çiçek bozuydu ve eski bir mahkumu andırıyordu. ''Olduğun yerde kal bayım.'' diye seslendi Clay. Adam gülümsedi. ''Güzel bir bahçe. Bu güller de çok özel.'' Clay ziyaretçisini bezgin bakışlarla baştan aşağı süzdü. ''Eğer bir şey satıyorsan karım mutlaka almıştır. Eğer almamışsa eminim ihtiyacımız da yoktur.'' ''Müdür Clay, ben satıcı değilim. Adım Dr. Frank Moran, eski bir FBI mensubuyum.'' Clay bu adamı daha önce bir yerlerde gördüğünü düşündü ya da bir artiste benzetiyordu. Neydi şu? Tommy Lee Jones mu? Ama bunun incecik at kuyruğu saçı var. Seni tanıyor muyum? Hayır ama kız kardeşimi tanıdığınıza eminim. Kendisi Ajan Kate Moran'dır. Acaba konuşabilir miyiz beyefendi? Clay ıslık çaldı. Köpekler sakinleştiler. Kimliğiniz var mı Doktor Moran? Adam sürücü ehliyetini buldu ve cezaevi müdürünün görmesi için cüzdanını açık tutup gösterdi. Clay kimliği inceledi ama hala dikkatliydi. Hangi konuda konuşmak istiyorsun? Moran ehliyeti pantolonunun arka cebine koydu. Eğer size birkaç soru sorabilirsem çok memnun olacağım müdür bey. Bana yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum. Bütün bunları sana yüzbaşı Tate mi söyledi? Evet müdür bey, o söyledi. Clay derin bir of çekti. O zaman Tate'in çok büyük bir düş gücü varmış da bizim haberimiz yokmuş Doktor Moran. İdama mahkum olmuş biri infazdan hiçbir şekilde kurtulamaz. Bir sürü ihtiyat tedbirleri alınır. Şu yazdığını söylediğin akademik kağıt da neyin nesi? Saygın bir tıp dergisi dedi Moran öylesine. Bir gün bu konuyu Kate'e açmıştım. O da sizin fikrinizi öğrenmemi istemişti bana. Clay köpek kulübelerine yürüdü. O yaklaşırken köpekler ağlamaklı sesler çıkardılar. Bayan Moran'ın yurt dışında olduğunu söylemiştin değil mi? Evet öyle dedim. Ne zaman dönecek? Moran tam bilmiyorum neden sordunuz dedi. Clay kafasını iki yana salladı. Gerekçesi yok. Ama senin tartışmana dönecek olursak idama mahkum edilmiş birinin idamdan kurtulması imkansız. Ölü numarası yapamaz. Böyle bir şey olamaz. Moran içerideki yöneticilerden birinin yardımı varsa peki dedi. Birinin yetkisini yasa dışı olarak kullanabileceği aklıma geliyor. Örneğin sizin konumuzdaki birinin müdür bey. Eğer isterseniz böyle bir şeyi gayet güzel yapabilirsiniz. Clay köpek kulübesinin önünde durdu ve ziyaretçisine ters ters baktı. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun doktor? Moran cezaevi müdürünün ısrarla ona bakmayı sürdüren gözlerine dikti bakışlarını. Ben sadece varsayımlardan bahsediyorum. Tate böyle bir şeyin sadece içeriden bir yardımla mümkün olabileceğini söyledi. Ben de fikrinizi öğrenmek istedim. Fikrimi öğrendin işte dedi Clay sertçe. Yani siz şimdi bana bir cezaevinde sizin gibi yüksek rütbeli bir görevlinin yetkisini suistimal edeceğine inanmadığınızı mı söylüyorsunuz müdür bey? Clay Moran'ın sabit bakışlarından gözlerini kaçırdı. Sonra tekrar dönüp Moran'a baktı. Bu sefer bakışları şüphe doluydu. Tate'in istediği gibi düşünme özgürlüğü var. Bir şey söylersem bir mahzuru olur mu acaba? Katiyetle. Bence bu görüşmenin bir takım akademik çalışmalarla hiç ilgisi yok. Peki sence ben neden böyle bir hisse kapılmış olabilirim? Moran basitçe neden böyle bir hisse kapıldınız müdür bey dedi. Clay pervasızca konuştu. Çünkü kafamda bir bok dedektörü vardı ondan. Sen şimdi bana martaval okumayı bırak da derdinle onu söyle bana. Bana kalırsa sen buraya belli bir amaçla geldin değil mi doktor? Moran kafasını çevirip Alman çoban köpeklerine baktı. Hayvanlar onu büyük bir ilgiyle seyrediyorlardı. Sonra kafasını kaldırıp Clay'e bakmadan önce ayakkabısıyla birazcık çakıl eşeledi. Söylediklerime çok dikkat ettiğimi düşünüyordum ama gördüğüm kadarıyla bundan sonra ihtiyatlı konuşmam zor olacak. Söylentilere bakılırsa ıslah işleriyle başınız dertteymiş. Çünkü ölüm cezasının bir faydasının olmadığını düşünüyormuşsunuz. Kendi idarenizde bulunan mahkumların ölüm cezalarını infaz etmede etik sorunları yaşıyormuşsunuz.
Ben bu sözlerle nereye varmaya çalıştığınızı anladığımı sanmıyorum.
Ben sadece işittiğim bir dedikodudan bahsediyorum dedi Morin. İşittiklerim doğru değil mi yoksa?
Clay kıpkırmızı kesildi. Yani sen şimdi benim bir takım kişisel inançlarımdan dolayı idamın infazına müdahalede bulunabileceğimi mi ima etmeye çalışıyorsun?
Siz söyleyin müdür bey.
Clay'in tepesi atmıştı. Ne söyleyeceğim? Bu senin kafandan çıktıysa epey komik bir şey uydurmuşsun diyebilirim sadece.
Morin ısrarlıydı. Peki ya Konstantin Gamal'ın idamı konusunda ne diyeceksiniz? Bu idamda siz neler hissettiniz?
Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Morin ve ayrıca neden bu konular seni bu kadar ilgilendiriyor? Yoksa ağzımdan çıkan cümleleri çarpıtan gazetelerden biri hesabına mı çalışıyorsun? Bence öyle.
Bu konuda baltayı taşa vurdunuz müdür bey dedi Clay sertçe.
Artık söyleyecek bir şeyim yok. Ayrıca senin ne ima etmeye çalıştığını da bilmiyorum. Tabii sözlerimi çarpıtmaya çalışman dışında. Başkasının özel mülküne girdin Morin ya da her ne boksan. Şimdi özel mülkümden hemen çıkmanı istiyorum. Yoksa köpeklerimi salarım seni ta arabana kadar kovalarlar.
Ben gazeteci değilim müdür Clay, doğru söylüyorum. Eğer bana birkaç dakika daha konuşma fırsatı verirseniz açıklayacağım.
Sana çık git dedim.
Clay köpek kulübesinin kancasına elini götürdü ve tel örgülü kapının kancasını yukarı kaldırır gibi yaptı. Morin Clay'in yüzündeki buz gibi kararlılığı gördü, parmağıyla alnına dokunarak müdürü alaylı bir şekilde selamladı.
Her neyse müdür bey, merak etmeyin, ben kendi yolumu bulabilirim.
129. Kısım Gretchen Woods, Virginia. Uyumaya çalıştım ama bir sağa bir sola döndükten sonra sersemlemiş bir halde yataktan kalktım. Gözlerimin önünde Paris ve İstanbul'da gördüğüm korkunç görüntüler belirip duruyordu. Jüpe'ye ateş ettiğim aklıma geldi. Sonra gözlerimde hunharca katledilmiş Yeta ile bekçilerin cesetleri canlandı. Yüzleri gözlerimin önüne gelip duruyordu, ter içinde kalmıştım. Sonra aklıma Josh geldi. Bana yardım ederek büyük bir cesaret örneği göstermiş, hatta kariyerini bile tehlikeye atmıştı. Ona fazla bir seçenek tanımadığımı düşünerek suçluluk hissettim. Aniden garaj yolunda bir arabanın durduğunu işittim. Ardından arabanın kapıları açılırken çıkan ses ve patika yoldaki ayak sesleri duyuldu. Kalp atışlarım hızlandı. Yataktan kalkmayı ve pencereden dışarı bakmayı düşünürken Josh'un yukarıya koşturduğunu işittim. Kapımı aniden açtı. Yüzü kireç gibiydi. Sesi endişe doluydu. Stone ile Norton evin önündeler. Hemen ardından da kapının zilinin çalındığını işittik. Kalbim yerinden oynadı. Burada ne işleri var? Josh'un alnında boncuk boncuk terler birikmişti. Terleri elinin tersiyle sildi. Bilmiyorum Kate ama bu odadan çıkma, ses de çıkarma. Josh aşağıya inerken korkudan elim ayağım kesilmişti. Ön kapıyı açtığını duydum ve holde aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Konuşmaları bana mırıltı halinde ulaşsa da normal bir tondaydı. Öyle bağırıp çağırmıyorlardı. Neler konuşuyorlar acaba? Josh'un uyarısına rağmen yavaş yavaş kapıya yaklaşırken Neil'in asma kattaki odasından çıktığını gördüm. Çocuk pijamalarıylaydı ve karşısında beni görünce şaşırdı yüksek sesle. ''Babam nerede?'' dedi. Donup kaldım. Çocuğun sesi aşağıdan duyulabilirdi. Paniğe kapılı verdim. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra tehlikelerden kurtulma içgüdüm harekete geçti. ''Neil, kıpırdama tatlım. Baban şimdi yukarı geliyor.''
Hemen gelsin ama karnım çok acıyor.
Tanrım, peki ya Neil şimdi aşağı inip benden bahsederse ne olacaktı? Kate neden hala yukarıda baba? Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyordum. Çocuk merdivenlere doğru adım attı ama hemen elini tuttum. Neil tatlım, ne olursun dediğimi yap. Ama çocuk dinlemiyordu. Elini kurtarmaya çalıştı, sonra da ağlamaya. Neil, hiçbir yere kımıldama dedim fısıldayarak.
Olmaz, ben babamı göreceğim.
Çocuğun aşağıya inmesine izin vermek, ölmeyi göze almak demekti. Çocuğun elini aldım ama bu sefer benden kurtulmak için elini çektiğinde fısıldayarak, ''Ben küçük bir kızken hasta olduğumda ne yapmayı severdim biliyor musun?'' diye sordum. Neil elimden kurtulmaya çalışmaktan vazgeçti. Kafası karışmıştı ama ağlamaya devam ediyordu. Kafasını iki yana salladı. Ben babamı görmek istiyorum. Sonra sızlanmaya başladı. Sesimi oldukça alçak tutmaya çalıştım. Neil, baban aşağıda çalıştığı yerden gelen birileriyle çok önemli bir şey konuşuyor. Rahatsız edilmemesi gerekir. Ama baban sana göz kulak olmamı söyledi. Karnının iyileşmesi için ne istersen yaparım. İstersen ovarım. Annen senin karnını hiç ovdu mu? Neil bana baktı, ne cevap vereceğini bilemiyor gibiydi. Elimi uzattım ve çocuğun karnını yumuşak yumuşak ovmaya başladım. Annen sana eğer iyi çocuk olursan sürpriz yapacağına hiç söz verdi mi? İşte bu çocuğun ilgisini çekmişti. Neil gözlerini kocaman kocaman açtı. Ne tür bir sürpriz? Kocaman bir sürpriz. Küçük küçük daireler yaparak oğlanın karnını hafifçe ovmaya devam ettim. Güzel mi canım? Oğlan başını sallayarak onayladı ve uykulu uykulu sol gözünü ovuşturdu. Evet ama ben babamı istiyorum. Biliyorum istiyorsun ama çok sessiz olmamız gerekiyor Neil. Karnım hala acıyor. Biraz daha ovarsam çok iyi gelecek. Ve eğer sessiz olursan sana çok güzel bir sürpriz sözü verebilirim. İster misin canım? Neil başını salladı, hallolmuştu. Birden aşağıdan gelen seslerin yükseldiğini işittim. Stone bizi duydu mu yoksa? Peki ya yukarı gelirse? Kafamdan bir kaçış planı geçmeye başladı. Sağıma soluma bakındım ve yan tarafta bir pencere gördüm. Elimle orayı gösterdim. O pencerenin dışında ne var Neil? Bahçe. Pencerenin zar zor da olsa geçebileceğim büyüklükte olduğunu gördüm. Ama Neil'ın doğruyu söylediğinden emin değildim. Arabayla buraya gelirken Josh'un evinin gördüğüm kadarıyla krokisini gözümde canlandırmaya çalıştım ve pencereden aşağısının beton zemin olabileceği ihtimali aklıma geliverdi, ürperdim. Ama iş oraya kadar gelirse aşağıya atlayacağım. Stone yukarıya gelmesin diye dua etmeye başladım.
40. Ayrımın Sonu. Sayfa 498.